Ayrım 39, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 474. 124. kısım. Banyoda elimi yüzümü yıkayıp saçlarımı fırçaladıktan sonra aşağıya mutfağa indim. Marsi kahve yapmıştı, gidip masaya oturdum. Sütle şeker burada, al lütfen dedi. O anda beni canlandırabilecek tek şey güzel bir kahveden başka bir şey olamazdı. Bir kaşık şeker koyup sütsüz kahvemi aldım. Böyle zor bir zamanda, Neil hasta yatağında yatarken kardeşini sokaklara sürüklediğim için çok özür dilerim. Ama Josh'u neden sokaklara sürüklediğimden bahsetmedim. Çünkü onun gerçek nedeni kız kardeşine açıklamadığını düşünüyordum. Zaten Marcy de bir yorumda bulunmadı, sadece kafasını hafifçe salladı. Neil iyileşecek, bu krizleri arada sırada yaşıyor, bazen de endişe verici bir hal alıyor ama her defasında paçayı sıyırıyor. Senin çocuğun var mı Marcy? İki tane, bir oğlan bir kız, oğlan 5, kız 8 yaşında dedi Marcy. Çocuklar hayatımda başıma gelen en güzel şey, arada sırada annelerini öfkeden kudursalar da. Eşim Dean işinden bir hafta izin aldı, çocuklarla New York'a uçtu. Büyük annesi ile büyük babası görsün diye. Ben de evde kaldım. Çünkü evde ufak tefek değişiklikler oluyor, ustaların başında duruyordum. Senin çocuğun var mı? Soruyu sorar sormaz da morardı, bir eli ağzına gitti, öteki eliyle de beni avutmak ister gibi elime dokundu. Özür dilerim Kate, şimdi konuşunca hatırladım. Josh bana nişanlının ve kızının başına gelenlerden bahsetmişti ve o sırada olayları gazetelerde okuduğumu hatırlamıştım. Hiç önemli değil. Zannederim sen ve Josh çok iyi anlaşan kardeşlersiniz. Oldukça yakınızdır. Sen bizi bir de lisedeyken görseydin, duşa kim girecek diye bir kavgaya başlardık, birbirimizin saçını başını yolardık. Josh çok iyidir, işini hep ciddiye alır ve her zaman da almıştır. Bana sorarsan adam gibi adamdır, bilmem ne demek istediğimi anladın mı? Sıkıdır, güvenilirdir, arada sırada çılgınlıklar yapan bir tarafı olsa da. Hayranlığımı belli etmemeye çalıştım. Josh çılgınlık yapıyor mu? Sana rockçılık yıllarından bahsetmedi mi? Springsteen hayranıdır, çok iyi elektro gitar çalar. Üniversitedeyken arkadaşlarından birinin sevgilisinin kurduğu rock grubunda çaldı. Gruba neydi? Joni Salt and the Shakers adını vermişlerdi. Marcy gülerken ağzını kapattı. Ne iyisi baba değil mi? Ona sakın bunu benden duyduğunu söyleme. Bana sorarsan ben rhythm and blues kızıyım. Rock kulağımı tırmalamaktan başka bir işe yaramaz. Seni çok iyi anlıyorum. Marcy kahvelerimizi tazeledi. Birbirimize ısınmaya başlamıştık. Josh da bana evliliğinden biraz bahsetti dedim hafifçe. Ağzını arar gibi olmamaya özen gösteren bir tavırla söyledim bunu. Karşılaşmamızdan bu yana Marcy'nin yüzünde hep gördüğüm esprili ifadeden bir anda eser kalmadı. Onun için çok zor oldu tabii. Erkeklere zor gelir. İstatistik olarak erkekler boşanmalar ve ayrılmalar sonrasında kendilerini kadınlardan daha zor topluyorlar. Buna inanıyor musun? İnanıyordum. Çünkü sonuçta boşanmanın David ile Paul üzerinde nasıl bir zarara yol açtığını biliyordum. Nasıl başa çıkabildi? Boşandıktan sonra yaklaşık bir yıl boyunca Josh içine kapandı, bu konudan hiç bahsetmedi. En sonunda tünelden çıktığında durumu iyiydi. Ama bana sorarsan o ve Carla birbirlerine hiç uymuyorlardı. Üniversiteyi bitirdikten birkaç yıl sonra bir rock konserinde tanışmışlardı. Nasıl biriydi? Bu soruyu sorar sormaz Marcy muhtemelen Josh'a karşı bir ilgi duyduğumu anlamıştı. Ama bunu belli etmedi. Carla pek sık rastlanmayan türden bir kız. Yarı Porto Rikolu, egzotik ve ateşli dersem onu iyi çok iyi anlatmış olurum herhalde. Josh kızın cazibesine kapılmıştı. Ama kız aynı zamanda aksi, kaprisli, huysuz, bencil ve zalimdi. Biraz da kafadan kontaktı. Carla anneliğe ve evlilik hayatına uygun bir kız değildi. Derken bir gün yakışıklı ve zengin birine rastladı, havada takla attı ve her şey bitti. Adamla San Francisco'ya gitti. Josh'a da çok üzgünüm diye bir mektup bıraktı. Oğluyla vedalaşmadı bile. Gerisini artık sen düşün. Neil için çok zor oldu herhalde. Marcy kahvesini yudumladı ve fincanı masaya koydu. Zavallı çocuk annesini çok özledi. Aslında annesinden bir annelik görmedi ama çocuk özlüyor tabii. Uzun bir süre annesinin neden gittiğini anlayamadı, geceleri hep ağlardı. Ama Josh ona hem annelik hem de babalık yaptı. Hani bazı zamanlar öyle çok kolay da oldu sayılmaz. Karla oğlunu hiç arayıp sormadı mı? İlk gittiğimde birkaç hafta telefonla arayıp sordu ama sonra telefonları kesildi. Doğrusunu söylemek gerekirse bence Karla'nın kıçının güzelliğinden başka bir derdi yoktu. Kıçından başka da bir şeyi özlenebilecek bir kadın değildi o. Marcy'nin söylediklerine güldüm. Dürüstçe konuşuyordu ve sevmiştim onu. Peki ya şimdi hiç aramıyor mu? Hani en azından Noel'de ya da Neil'ın doğum gününde diye sordum. Hiç. Belki günün birinde suçluluk hissedecektir. Ama şimdilik böyle bir şeyin söz konusu olduğunu sanmıyorum. Marcy kahvesini bitirdi. Ben kalkıp Neil'a baksam iyi olacak. Eğer istersen biraz daha kahve al. Ben şu kardeşim denilen adamı getireceğim. Özel bir şeyler konuşmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Mutfakta oturup Marcy'nin merdivenlerden yukarıya çıkan ayak seslerini dinledim. Bütün bu karmaşadan kurtulabileceğim bir planım olduğunu zannederek kendimi kandırmıştım. Ama aslında planım tutmamıştı. Bu hem riskli hem de tehlikeli bir plan ve benim Josh'un yardımına ihtiyacım var. Peki ama yapmak istediğim şeyi ya delice bulursa? Kendime biraz daha kahve koyarken Josh aşağıya inip mutfağa geldi. Neil nasıl diye sordum. İyi, yatıp uyudu zannederim. Bugün onun için epey zor bir gün oldu. Josh kahvedanlık ile fincanlara bakarken yüzünde gergin bir ifade vardı. Marcy sana yiyecek bir şey ikram etti mi? Sohbete dalmıştık, herhalde o yüzden unutmuştur. Ama ben iyiyim, doğru söylüyorum. Peki ya sen? Birazcık soğuk su içsem olur, bitkin düştüm. Sana su koyayım, musluk suyu olur mu? Tabii. Bardağına su ve buz koydum, o da benim karşıma oturdu. Bardağı alnında dolaştırıp kendini serinletti ve sonra endişeli bir sesle ''Peki sen ne durumdasın?'' dedi. ''Gerçekten de bilmiyorum. Biraz önceye kadar iyi olduğumu zannediyordum. Ama şimdi kafamda bir sürü soru dolaşmaya başladı.'' itirafında bulundum. ''Hangi konuda?'' ''Masumiyetimi kanıtlayabilmek için yaptığım plan konusunda ve senden tek istediğim bana yardım etmen ama o zaman da delirdiğimi zannetmenden korkuyorum.'' demek istiyordum. Düşündükçe başımın üzerinde kapkara bir bulut dolanıyormuş ve ben altında eziliyormuşum gibi hissettim. ''Her şeyle ilgili. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım Josh, gerçekten de yapmadım. Bana bu konuda inanmanı çok istiyorum.'' Şu son günlerde hayatımda neler olup bittiğini anlayamıyorum. Her şey beni korkutuyor ve kafam büsbütün karıştı. Josh elimi sıkı sıkı tuttu. Onun bütün gücünü hissettim. Başlanabilecek en iyi yer her şeyin ta en başıdır. O zaman neler olduğunu başla anlatmaya Kate. Bütün bu saçmalıkları belki ancak o zaman anlayabilirim. Ta en başına dön ve ne olup bitti bana her şeyi anlat. 125. kısım. Josh'a anlattım ve bitirdiğimde içimi dökmüş olmanın rahatlığını hissettim. Josh kafasını iki yana salladı ve derin bir of çekti. Şu son 4 günde olanların çok garip olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama senin başın FBI ile hala büyük dertte Kate. Bunu kafama vurman gerekmez. Belki vursam iyi olur. Belki de teslim olmak yapılabilecek en iyi şey. Düşün bunu. Kafamı olmazlarcasına salladım. Josh, bunu düşündüm. Eğer teslim olursam bu soruşturmayı derinleştirme fırsatını asla bulamayacağım. Kendimi hapishanede buluvereceğim ya da şansım yaver giderse kefaletle tahliye edileceğim. Ama savcının vereceği bir kararla evimin önünden uzaklaşamayacağım. Bir de senin bilmen gereken başka bir şey daha var. Ona Lou Raines'den henüz bahsetmemiştim ama her şeyi tüm acımasızlığıyla konuşmanın zamanı gelmişti. Josh'un gözlerinin içine baktım. Lou öldü. Josh öyle kala kaldı. Oturmuş bana bakıp duruyordu. Gözlerini kocaman kocaman açmıştı. Ona her şeyi hatırlayabildiğim en ufak detayına kadar anlatırken bana bakıp durdu. Koluna dokundum. Çok üzgünüm Josh. Onun sana ve ailene çok yakın olduğunu biliyorum. Josh alnını avucuna dayadı. Tanrım! Sana anlattıklarıma inanıyorsun değil mi dedim. Kafasını iki yana salladı. Şu anda ben sadece Lou'nun öldüğüne inanmakta zorlanıyorum. Katil onu başından vurdu en ufak bir acıma duymadan. Kurtulabilmesinin hiç yolu yoktu. Bunu yapan da gam aldı, adım gibi eminim. Josh yanıt vermeden, sence beni deli zannederler mi dedim. Onu demek istemedim. Ama bunu dedikten sonra Josh kaşlarını çattı ve bana endişeli gözlerle baktı. Stone'a ne oldu? Stone'u saldırıya uğrarken gördüğümü söyledim ama yine de bana ateş etmeye çalıştı. O yüzden fazla bir şeyi olmadığına inanıyorum. Çarpışmaya çok şaşırdı. Herhalde o şaşkınlıkla kafasına vuranın ben olduğumu sanmıştır. Josh derin derin içini çekti. Bazı şüpheleri olduğunu hissedebiliyordum. Lou'ya ateş edeni net olarak gördüğüne emin misin? Yüzünü öyle çok yakından gördüğümü söyleyemem. Zamanım olmadı. Ama Gamal'la aynı boyda ve yapıdaydı. Ayrıca kılık değiştirmişti. Zaten bu yüzden onu uçakta hemen tanıyamadım. Onun aslında neyin peşinde olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Josh kafasını iki yana sallarken yüzü hala kireç gibiydi. Haydi Kate, o adamın Gamal olması imkansız. Anlattım sana, Yeta ağabeyinin idamdan kurtulduğuna inandığını söyledi. Ayrıca ben de gördüğüm adamın o olabileceğinden artık tamamen eminim. Ne anlattığını biliyorum ama işte gördüğün katilin Gamal olmasına bir türlü kafam basmıyor. Josh ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü ve bahçeye baktı. Parmaklarının boğumlarını mutfak tezgahının üzerine koydu, uzaklara doğru baktı durdu. O sırada içgüdüsel olarak benden uzaklaşmaya mı çalışıyordu merak ettim. Ne düşünüyorsun dedim. Bana yardım ettiğin için pişman mı oldun? Paris'te aramızda geçenlere pişman mısın? Hani belki her şeyi zora soktu diye düşünebilirsin. Bana doğru döndü ve kafasını yavaşça salladı. Hayır, öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. O zaman düşündüğün şey nedir? İki şey. Nedir bu uğursuzluk ve battığın bu pislikten seni nasıl çekip çıkaracağız? Bu konuda oturup biraz kafa yormamız gerekiyor Kate. Olaylara gerçekçi bir gözle bakalım. Eğer Gamal değilse o zaman bütün bunların ardında kim olabilir? Şu anda sana diş bileyen herhangi biri aklına geliyor mu? Stone geliyor ama onun kaza sırasında çok şaşırdığını gördüm. Josh omuz silkti. Açık etmemek için çok şaşırmış da olabilir. Bir şekilde bu işlere karışmamış da olabilir. Başka biri var mı? Biliyorum, belki tuhaf gelecek sana ama Paul var. Yani ayrıldığım kocam. Son aylarda bana karşı akıl almaz ölçüde tuhaf davranıyor. Saldırganlaştı, bana tehditler savurmaya başladı. Sence böyle bir işin içine girebilecek biri mi? Bu soruya yanıt vermeden önce uzun uzun düşündüm. Eskiden olsa böyle bir soruya hemen hayır, yok diye cevap verirdim. Ama şimdi pek emin olamıyorum. Sanki Paul'ü hiç tanımamışım gibi. O artık tümüyle farklı biri. Onunla ilgili bir şey daha bilmen gerekiyor. Bundan 6 yıl önce Washington'da Gamal'ın çifte cinayet vakalarından birinde çalıştı. O yüzden Gamal'ın cinayet yöntemlerini ve işlediği suçların ayrıntılı dökümünü biliyor. Paul ayrıca şu anda izinde ve onun şu anda nerede olduğunu bilen yok. Onun en son Dallas havaalanında görüldüğünü öğrendim. Josh alnını kırıştırdı. Bu da çok ilginç bir tesadüf. Ayağa kalktım. Bazı sorularımıza yanıt olabilecek bir fikrim var. Bir kaşını kaldırdı. Dinliyorum. Gamal'ın mezarını açalım. Sen benimle alay ediyorsun galiba. Onun gömüldüğünden kesinlikle emin olmalıyız. Başka yolu yok. Josh şaşkın gözlerle bana baktı. Böyle bir şey yaparsak ikimizin de başı fena halde derde girer. Bana yardım edecek misin? Ha, bir de bana cevap vermeden önce, eğer bana hayır dersen bunu anlayışla karşılayacağımı bilmeni istiyorum. Josh bir elini itiraz edercesine kaldırdı. Çok fazla şey istiyorsun Kate. Düşünmem gereken oğlum Neil var. Onun da işi gücü olan bir babaya ihtiyacı var. FBI'dan atılmış işsiz bir babaya değil. O benimle gurur duyuyor. Benim için hiç önemli değil ama işten atılmam onun üzerinde çok kötü bir etki yapabilir. Baş parmağı ile işaret parmağını kaldırdı ve iki parmak ucunu birbirleri arasında çok az bir açıklık kalacak kadar yakınlaştırdı. Zaten olan bitenler yüzünden suçlanıp işten atılmama bu kadar kalmıştı. Josh'un isteğimi reddetme gerekçesini gayet iyi anlasam da suratıma şamar yemiş gibi olmuştum. Ama yine de hissettiklerimi ona belli etmedim. Ondan benim için kariyerini mahvetmesini bekleyemezdim. Hatta hapse bile girebilirdi. Ve zaten bana yeterince yardım etmişti. Anlıyorum. Kötü bir şey hissetmiyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Bu işi kendi başıma yapmaya çalışacağım. Önce biraz dinlenmem gerekiyor eğer izin verirsen. Sonra hava kararınca yakandan düşeceğim. Yaşadığım onca stres ve yaptığım yolculukların yorgunluğunu hissetmeye başlamıştım. Sanki iliğim kemiğim çekilmiş gibiydi. Josh kafasını iki yana salladı. Çok kavgacısın biliyor musun? Annemden geçmiş bana. 3 çocuğu kendi başına büyüttü de ondan. Gerçekçi ol Kate, vazgeç bu işten. Böyle bir şeyi tek başına yapamazsın. Belki yapamam ama en azından deneyebilirim. 126. Kısım. Josh beni misafirlerin kaldığı yatak odasına götürdü. Neil hala uyuyordu ve Marcy gitmiş, giderken o gün akşamüstü döneceğine söz vermişti. Kötü haber, bu oda evin en kötü odası. Yandaki komşuların liseye giden çocukları heavy metal çalmaya bayılıyorlar. Hiç merak etme, şu anda ip üzerinde bile uyuyabilirim. Josh'un yüzünde dalgın bir ifade belirdi, sanki bir şey kafasını kurcalıyor gibiydi. Fikrimi değiştirebilir miyim? Hangi konuda diye sordum. Mezarlığa gitme konusunda. Olmaz, gerçekten de artık senin başının derde girmesini istemiyorum Josh. Battı balık yan gider derler, artık hiçbir şey umurumda değil. Ayrıca senin böyle bir şeyi kendi başına yapamayacağına karar verdim. Bu konuda çok katıyım. Şaşırıp kalmıştım. Aniden fikir değiştirmenin nedenini merak ettim, öğrenebilir miyim? Josh içini çekti ve gözlerimin içine baktı. İçimden bir ses o mezarlığa gidersen başımın derde gireceğini söylemeye çalıştı çalışmasına ama bir işe yaramadı. Eğer kendime karşı dürüstsem, ki bana da yakışan o olmalıdır, senin doğruyu söylediğine inanıyorum. Bu da zaten her şeyi özetliyor. Bana da yakışan o olmalıdır dedin. İşte zaten benim de işitmek istediğim böyle bir şeydi. Ayağa kalktım ve ona sarıldım. Yanağımı öpücüklerle doldurdu. Sonra boynuma inip beni boynumdan öptü. Karşı koymadım. Yumuşak ve sevgi dolu öpüyordu. Ansızın dudakları dudaklarımla buluştu. Uzunca bir zaman orada durup öpüştük. Onun kollarında bir ileri bir geri sallanıp durdum. Yeniden bir erkeğin kollarında olmak, onun tarafından sevilmek, korunmak bana çok iyi gelmişti. En sonunda öpüşmeyi bıraktık. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Josh. ''Böyle bir şeyi tekrar başlatmak niyetinde değildim.'' yanıtını verdim. Sırıttı. ''Ben de öyle ama hissettiklerim çok güzeldi. Öyle güzeldi ki tekrar yapmak isterim. Farklı şartlar altında benimle sevişmeni bile isteyebilirim senden.'' ''Farklı şartlar altında kabul edebilirim.'' Josh'un yüzüne dokundum. Elini uzatıp elimi tuttu. ''Şimdi Neil'in yanında kalmam gerekiyor. Çünkü Marcy'nin de biraz dinlenmesi gerekiyor. Oğlumun iyi olduğundan emin olmak istiyorum.'' ''Anlıyorum, sen iyi bir dostsun Josh Cooper.'' Bana göz kırptı ve ''Sen de iyi öpüşüyorsun. Seni saat 9 gibi uyandırmamı ister misin? Böylece 6 saat uyumuş olursun.'' ''Peki ya Neil?'' ''Biz gittiğimizde o ne olacak?'' ''Marcy onunla kalır.'' Josh odadan çıkmadan önce dönüp bana baktı. Yüzünün endişeli olduğunu fark ettim. ''Tanrı'dan tek dileğim mezarlıkta yakalanmamak. Yoksa bu olaydan sonra sepetle cehenneme doğru yol alırız.'' ''Fikrini değiştirmek için hala zamanın var.'' Kafasını hayır dercesine salladı. ''Ben kararımı verdim. Haydi sen biraz uyumaya çalış.'' Bana göz kırptı, sonra usulca odadan çıktı, kapıyı sessizce kapattı. Yorgunluktan gebermek üzereydim, hemen yatağa serildim. Sonra tekrar Amerika'da olduğumu hatırladım ve Stone'un cep telefonu sinyallerinden yerimi tespit edebileceği aklıma geldi. Çünkü cep telefonunu kullanmasam bile alıcı merkezlere kendisini tanıtan bir işaret gönderiyordu. Telefonu kapattım, sim kartı ve pili çıkardım. Böylelikle telefon sinyal gönderemeyecekti. Daha sonraları eğer cep telefonumu kullanacaksam konuşmaları kısa tutup konuştuktan sonra sim kartı ve pili hemen çıkartırdım. Kafamın içi Josh'a, Stone ve Paul hakkında söylediğim şeylerle meşguldü. İkisinden biri bu işin içinde olabilir miydi? Peki ama neden? Kafamdaki soruları bir kenara bırakıp uyumayı denedim. Tekrar yatağa uzandım ve gözlerimi yumdum. yumar yummazla dudaklarımızın buluşmasını, Josh'un nefesini boynumda hissedişimi ve böyle bir olaylar zincirinde başrolde oynamak için nasıl bir hata yaptığımı düşündüm. Düşünürken uyuyakaldım. 39. ayrımın sonu. Sayfa 484.